6. dizi, sayfa 119. Bu kış köyün akşam yaşamında ufak bir değişiklik oldu. Köye geldiğim zaman bu köyde bir köy odası yoktu. Ara sıra o da ancak köyün birkaç ileri geleni akşamları hafızın cami altında toplanırlardı. Birkaç defa da bizim odada bir araya geldik. Ama hem ben odamın devamlı köy odası haline gelmesini istemezdim, hem de gelenler burada pek sere serpe davranamıyorlardı. Onlar daha loş, dumanlı, basık ama daha serbest bir yer arıyorlardı. Biraz uğraşmadan sonra bu işi hallettik, bir oda bulundu. Bu oda caminin hemen karşısında yaşlı, erkeksiz bir kadının ona fazla gelen odalarından biriydi. Odadan dışarıya bir kapı açıldı, iç kapı kapandı. Sedirlere birkaç hasır kilim parçası uyduruldu. Zaten odanın ocaklığı, ocağın iki tarafında iki göz hücresi vardı. Kapı arkasında da testiler için bir bölme yapıldı. Hücrelere cezve, fincan, kahve, şeker kapları gibi şeyler aldırdılar. Odanın idare veya 5 numara lambayla değil de daha kuvvetli bir lamba ışığıyla aydınlanmasını sağlamak bana düştü. 20 numara bir lamba aldırdım. Bu lambanın bizim köy odasına biraz fazla geldiğinin, biraz yadırgandığını farkındaydım. Hani onun yerine bir idare lambası alsam galiba hepsi bayram edeceklerdi. Fakat bırakmadım. Hülasa odanın açılışında ilk geceye ben de katıldım. Odada iç içe kucak kucağa en az 30 kadar köylü vardı. Ne yapıldıysa yapıldı, ilk gece şerefine bunlara her biri bir başka biçimde bardaklar, taslar, çanaklarla şerbetler dağıtıldı. Masraf muhtardandı. Ben her köyde bir veya birkaç köy odası olmasını daima görmek istemişimdir. Müfettiş olarak gezerken bu işleri hep teşvik ettim. Köy odaları bizim köyün yaşayan iyi bir geleneğidir. Bir defasında bir nahiyede müdürün, köylüler tembel, vakit geçiriyorlar diye köy odalarını kapattığını görmüştüm. O nahiyede müdürü bu kararından vazgeçirinceye kadar kaldığımı hatırlarım. Keltepe'nin köy odasında da ilk gece iyi vakit geçirdik. Bir aralık söz düşürerek onlara bu nahiye müdürünün hikayesini anlattım. Gülerek şakalaşarak müdür beyi böylece çekiştirdik. Sarı çavuş tepiniyordu. Kimmiş o müdür efendi? Müdürü kaymakamı gelsin bana, kapat köyün odasını desinler de alsınlar cevaplarını. Gençlerin hepsi sarı çavuşun tarafındaydılar. Odadan dağılırken muhtar bana gene saldırdı. Bu mahlukatı neye başına toplarsın efendi? Bu daha kurası çıkmamış bebeler mi nahiye müdürüne kafa tutacak? Müdürü kaymakamı höt dese de gene iş bu kel başa düşer. Muhtarın omuzunu okşadım. Elbette ağa, sen işini bilirsin. Ama bırak şu bebeler de sizin yanınızda biraz kendilerini insan bellesinler. Yılbaşı tatili gelince Ankara'nın yolunu tuttum. Bizim gizli komite yine toplandı, hem de bu sefer vilayette ve vali muavininin odasında. Toplantı gece tertiplenmişti. Bu toplantıda vali muavini ile eğitim müdüründen başka kimseler de vardı. Ben önce şunu anladım. Bataklığın taslak krokisi daha belirli bir harita haline almış ve ana haritalara uygulanmıştı. Yalnız iş şimdi gözlerde büyümüştü. Bu işi sıtma mücadelesi başaramazdı. Sakarya projesi ise kenarda köşede işlerle uğraşmazdı ama gene de bazı imkanlar belki de bulunacaktı. Anladığıma göre vali bey işe az çok yatırılmış sayılabilirdi. Ona şöylece bir şeylerden bahsedilmiş, o da muavine bırakmıştı. İşin önemi hakkında da pek bir şey bilmiyormuş. Şimdi asıl mesele bu bataklığın kurutma planının çıkarılmasındaydı. Bunu da sessiz sedasız ve kimseyi ürkütmeden vilayetin keşif ve araştırma imkanlarıyla başarmak gerekiyordu. Ondan sonra Allah kerim, ama bunun seller basmadan, karlar yağıp ortalık kapanmadan ele alınması lazımdır. Önümüzde serdiğimiz haritalar üstünde bütün bunları gözden geçirdik. Bizim cana yakın fen memuru Behzat Ekinci, kendi bağlı olduğu müdürün de katıldığı bu toplantıya bu haritalar üstünde bilgiler verdi. Arada bazı ümit verici tarafları belirtti. Karanlıklara kolay açılabilecektir sanıyorum. Bataklığın alt başı akıntı verince havuzlanmalar olmaz. Çalışma kolaylaşır, sonra bataklık derin görünmüyor. Tavan toprak yakın, hocanın bu işteki sezileri boş değil. Sonra bana harita üzerinde ilk kanalın ana istikametini de gösterdi ve şunları ekledi. Eğer bataklık kurtarılabilirse 1000 dekar kadar çok verimli bir toprak kazanılır. Kaynaklar meydana çıkarılır, seller kontrol altına alınırsa bataklıktan Sakarya Vadisi'ne doğru da sağlı sollu çok yer meydana çıkar. Oysa şimdi buraları her zaman sel tehlikesinde, kumlar çakıllar altında. Hülasa sağa çektik, sola çektik. Sonunda şuna vardık ki sıtma büküğüyle karanlık derenin asıl projeye esas olacak teferruat haritaları derhal hazırlanmalıdır. Ondan sonra bakalım kimleri nasıl kandıracaktık. Eğitim müdürü içine karıştı. İş genişleyip büyüdükçe biraz ürkek fakat yeni ve başka türlü bir davaya karışmanın heyecanı içindeydi. Keltepe gibi bizim de başımıza iş açtın hocam. Ben burada boyuna nakil istidaları veren öğretmenleri oyalamak, mebusların ocak bucak başkanlarının iltimas isteklerini sıralamak, mekteplere sıra tebeşir gibi şeyler yetiştirmekle pekala oyalanıyordum. Şimdi bu keltepe bataklığı rüyalarıma giriyor yahu. Son sözler vali muavininin küçük bir demeci şeklinde oldu. Bu demece önce gene bizim Keltepe imamının sözleriyle girdi. İmam haklı dedi. Hem imamlar köyde bizim gözlerimiz olacak yerde, onların gözleri hep kasabada, şehirde. Ben her gün odamda hep şehirlere nakil müracaatlarıyla karşılaşırım. Köye giden öğretmenler de nedense bir türlü köyün tutunacak tarafını bulamıyorlar. Şimdi bizim hoca nasılsa ayağını bu bataklığa kaptırmış, görelim nasıl çıkacak. Radyoda köy saati, ziraat saati, haşeratla mücadele saati filan güzel ama önce köylere bizim temsilcilerimiz yerleşmeli ve yerleştiği köyün sabanına koşulmalı ki meydana bir şey çıksın. Yüzyıllar boyu ormanı tüketmiş, merayı soysuzlaştırmış, toprağı yele sele vermişiz, doğru. Ama bunları yapan da biziz. Şimdi mesela şu Keltepe'yi bırakıp gidemeyiz ki, oraya yapışmak, yeni geçim alanları bulmak için uğraşacağız. Bana da birkaç söz düştü. Baylar, bana kalsa bu işi sanki bir başka gezegenden bu kıraç toprağa düşmüşüz ve başka kaçacak yerimiz olmadığı için ne yapıp yapıp bu bozkırda yaşamak zorundaymışız gibi düşünmeli. Halbuki bu kadar da yalnız değiliz, iş bu kadar da ümitsiz değil. Ne kadar kötü de olsa elimizde köyler, köylerden şehirlere yollar, yolların bağlandığı şehirlerde her gün artan bir nüfus var. Bu nüfus ekmek, et, süt, yağ, yumurta ve her türlü yiyecekler isteyecektir. Bütün sorun köyde toprağı uyandırıp köylüyü üretime koşmakta. Yoksa şehre ne versen alır, yoğaltır. O halde iş imkanları harekete getirebilmekte. Bir defa bataklığı kurutabilirsek mahsul fışkırır. O zaman da yollar, vasıtalar, krediler, makineler ve para köye oluk gibi akar. Bizim düşmanımız şu masadaki haritanın üstünde serili, sıtma bükü bataklığıdır. Daha ne kadar konuştuk bilmiyorum. Ayrılırken şu kararı vermiştik. Tekrar toplanacağız. Ankara'da günler boş geçmiyordu. İki defa daha toplandık. Bunlara Nafia'dan, su işlerinden gelenler de katıldı. Sonra eğitim müdürü beni bir gün aldı, bir mektep çocuğu gibi yanına kattı, bir yerlere götürdü. Önce Ziraat Bankası'na uğradık, sonra Atatürk Orman Çiftliği'ne, donatı materyallerine, Bağcılık Enstitüsü'ne ve bir de çocuk cezaevine gittik. Dönerken ceplerim çantam taşıyamayacağım kadar broşürler, kitapçıklarla doluydu. Meğer bilmediğim neler varmış. Hayat mektebine yeni başlayan bir çocuk gibiydim. Oysa ben bir aralık hayat yolum sona erdi sanıyordum. Meğer onun başındaymışım. Yılbaşında eşimin, çocuklarımın, torunlarımın ve dostlarımın arasında geçirdiğim geceyi anlatmayacağım. Yalnız şu kadar da söyleyeceğim ki, o gece onların halkasında ben daha birkaç ay önce bu çatının altında işsizlikten, umutsuzluktan kıvranan, geceleri gözüne uyku girmeyen ya da bu kadar yıllık eşinin karşısında sedirlere kapanıp hıçkıra hıçkıra ağlayan ben değildim. Ne olmuştu sanki? Cebim para mı görmüştü? Bir yerlerden kısmet mi yağıyordu? Terfiler mi olmuştu? Piyango mu kazanmıştım? Hayır. Anadolu'nun en berbat bir köşesinde, en ölmüş bir köyünde, en fakir insanları arasında bir köy öğretmeniydim. Ama umutlar içindeydim, hayata bağlanmıştım, gönlüm ferahtı. En garibi de ne var ki artık beni bu hayata bağlayan, yeniden şekilleştirip yeniden koşturan varlık pis, kasvetli, murdar bir bataklıktı. Köye dönüşüm bu sefer daha gürültülü oldu. Beni her gören nedense bir dosta, bir yakınına kavuşmuş gibi güleç, sıcak davranışlarla elime yapışıyordu. Hele çocuklar. Eğer bıraksam mektebin avlusunda, odamın kapısında geceleyebilirlerdi denilebilir. Akşam yemek sonuna kadar odaya gelen gidenlerle oyalandım. Sonra hep birlikte köy odasına gittik. Oda tıklım tıklımdı. Muhtar ceplerinden çıkardığı kahve şeker paketlerini sarı çavuşa verdi. Herkese kahve yapsın diye. Fakat köyün bu hali uzun sürmedi. Aradan bir hafta geçmemişti ki Keltepe bir takım yabancıların baskınına uğradı. Ve muhtar da şafak attı. Bir gün sınıftaydım. Çocuklar yeni bir yoklamaya tabi tutuyordum. Öğrendiklerini unuttular mı diye derken kapı açıldı, çavuş göründü. Kıkır kıkır şakıdı. Efendi koş, Keltepe'yi bastılar. Sınıftan çıktım, cami tarafından hepsi de kırlarda çalışan vazifeli uzmanlar, mühendisler kılığında dört kişi bize doğru geliyorlardı. Arkada bir sahra arabası duruyordu, oysa ben bu vasıtanın sesini dalgınlık arasında duymamıştım. Karşılaştık, tanıştık, Ankara'dan geliyorlardı, su işlerindenmişler. Vali muavininden vazife almışlar, beni görmeleri lazımmış. Sıtma bükünün esas haritalarını işleyeceklermiş, köyde kalacaklarmış, adlarını soyadlarını da söylediler. Hepsi de genç, olgun görünüşlü, yapacaklarını bilen insanlardılar. Onları odama aldım. Çocukları kendi hallerine bıraktım. Sarı çavuşu hemen hafızı bulmaya gönderdim. Sonra da çaydanlığı gaz ocağına koydum. Sobaya bir iki parça odun attım. Bir sahra arabasını getirmeye gitti. Biz de sandalyelere, yatağın kenarına iliştik ve pek çabuk anlaştık. Çocuklar pişkin insanlardı. Dağda belde çok günler geçirmişlerdi. Ömürleri kamplarda, barajlarda geçmişti. Daha gün batmadan onları iki odaya yerleştirmemiz mümkün oldu. Köy odasını da kimsesiz kadının öbür odalarını da boşalttırdık, temizlettik. Muhtar gene bana çatacak fırsat arıyordu. Ben ona uzaktan gülüyordum. Akşam odalarına vardığım zaman odaları tanıyamadım. Portatif karyolalar açılmış, yataklar yapılmıştı. Masalar, portatif sandalyeler yerli yerine konulmuştu. İki radyum lambası ortalığı gün ışığına boğmuştu. Oda odaların aralığında bir motor sesi çıkarırcasına yanan bir gaz ocağının başında bu gençlerden biri daha şimdiden tencereyi ateşe vurmuştu. Konserve kutularını açmış, portatif masalardan birinde sofrayı hazırlamıştı bile. Beni görünce hepsi ayağa kalktılar, birlikte yemeğe davet ettiler. Gülümsedim. Çünkü tam o sırada muhtar kapıdan başını uzatmış, gördüğü şeyler karşısında da şaşırmış kalmıştı. Hemen onu gösterdim. ''Bu gece Tanrı misafiriniz bizim muhtar olacak baylar.'' Hep gülüştük. Muhtar süklüm püklüm odaya girdi. Neden sonra anladım ki o bu odaya özür dilemek için geliyormuş. Misafirlere ''Bulgur tenceresini ocağa ısırdım ama artık kusura kalmayın.'' diyesiymiş. Daha ertesi sabahtan itibaren bu gençler bu köyün 40 yıllık adamlarıymış gibi hayatımıza karıştılar. Yemelerini, içmelerini, ısınmalarını düzenlediler. Hatta sarı çavuşa aldırttıkları tavuklar, yağlar, sütler, yumurtalar yüzünden köye biraz para bile girdi. Sıtma büküne giriş. Sıtma bükü işleri için daha geceden küçük bir ekip hazırladık. Sabah güneş yükselirken bataklığa çıkışımız bir kafile halinde oldu. Muhtarla İsfendiyar önde gidiyorlardı. Sarı çavuş kendisinin önderlik hakkı elinden alınmış gibi biraz küskün benim yanımda yürüyordu. Ankara'dan gelen çocuklara pek bir şey anlatmadım. Zaten onlar daha bataklığa yaklaşırken başlarını kaldırarak etrafı araştırmaya başladılar. Atılacakları avın kokusunu almışlar gibi dere yataklarını, tepeleri, sulu çorağı hesaplayıp duruyorlardı. Böylece üç gözelere geldik, hemen tümseyin üzerine çıktılar. O dakikadan sonra da bataklıkla kumanda onlara geçti. Aralarında işleri tasarladıklarını görüyordum. Öğleden sonra aletleri alıp ekip halinde işe dalacaklardı. Ben izin alarak mektebe döndüm. Onlar yemek saatini de geciktirerek sıtma bükünde bir baştan bir başa dolaşmışlar durmuşlar. Ondan sonra işler tabii akışına aldı. Her sabah haritacılar bataklığa dalıyorlardı. Hemen her gün yanlarına köy heyetinden biri katılırdı. Ya İsfendiyar, ya Geyiklili Ali, ya da başka biri. Köyün sığırı artık bataklıktan pek uzaklaşmıyordu. Sığırtmaş Musa oralarda posta vazifesi görüyordu. Hafız ya mektepte ya camide bulunuyordu. Kur'an kursunu boşamamıştı. Haftada iki gün akşama doğru kursa gelen olursa meşgul oluyordu. Muhtarın gırtlağına kadar işe boğulmuş gibi bir hali vardı. Akşamları ya mektepte ya da haritacıların odalarında toplanıyorduk. Cuma günleri mutlaka imamın evindeydik. Köyün önemli olaylarından biri işte o günlerde oldu. Bu olay mektepte bir toplantıydı. Uzun zamandır düşündüğüm bir işe başlayacaktım. Yaşlılar için bir gece kursu açacaktım. Okuyup yazma öğretecektim. Aile fişlerinden askerlik öncesi çağında Keltepe'de 29 kişinin olduğu anlaşıldı. Bunların hiç değilse 15-20 kadarını kursa çekebileceğimi umuyordum. Fakat iş benim düşündüğüm gibi olmadı. Gece kursunun açılışının biraz törenli olmasını istiyordum. Açılış gecesinin ve kursun haberi köye günlerce önceden yayıldı. Bir cuma akşamını seçmiştik. O gün öğleden sonra hazırlıklara giriştik. Sınıf derlendi, toplandı. Sıralar, masalar, sandalyeler, yazı tahtası. Hatta benim odamdaki kitap dolabı bile o gece için dershanede yerlerini aldılar. Haritalar, resimler kara tahtanın arkasına asıldı. Duvarda bir bayrak altında Atatürk resmi buraya başka bir canlılık verdi. Köy halkından isteyenler kadınlı erkekli o gece mektebe gelebileceklerdi. Bu bizim mektepte ilk köy toplantısı olacaktı. Kadınların geleceğini sanmıyordum. Ama biz kadınlı erkekli bir cemaat toplantısının hiç olmazsa lafına alışılmasını istiyorduk. Akşam oldu, gemici fenerlerini sınıfa yerleştirdik. Haritacıların bir radyum lambasını da mektebin kapısına astık. Mektep avlusu gündüz gibi aydınlandı. Binanın cephesi bir ışık yağmuru ile yıkandı. Kursa ders görecek delikanlıları boy sırasıyla sıralara yerleştirmeye çalışacaktık. Bu pek kolay bir iş değildi ama onları biraz dik, biraz nazik oturmaya zorlayacaktık. Gelen misafirler de hasırları kilimleriyle gelip etrafa serileceklerdi. Bizim sandalyelerle haritacılardan getirdiğimiz sandalyeler bir köşeye ayrıca dizilmişlerdi. Nihayet millet sükun etti. İlk gelenler İsfendiyar'la Semra'nın koca ninesi olmuştu. Semra ninesinin önüne düşmüş, onu çekiştire çekiştire sanki yeni harikulade bir aleme sürüklüyordu. Sonra başkaları göründüler. Onların arasında birkaç yaşlı kadın da geldi. Muhtarı köy ihtiyarlarını sandalyeli köşeye yerleştirmeye gayret ettik. Ankaralı misafirlere gelince, onlar kapıdan girince sanki bir kır toplantısına gelmişler gibi, hiç sağa sola bakmadan yazı tahtasının yanındaki duvarın dibine serilmiş bir hasıra çöktüler. Bağdaş kurup yerleştiler. İhtiyarların onları sandalyelere çekme gayretleri boşa çıktı. Muhtar bu neticeye razı oldu. Sandalyesine yerleşirken de biraz mırıldandı. ''Efendi, siz bizi böyle başınıza çıkarmaya, baş köşeye oturtmaya pek de alıştırmayın. Sonra biz bu postu kolay bırakmayız.'' ''Doğru muhtar ağa, ama en iyisi ne başta ne ayakta olmaktır. En iyisi milleti hizaya getirmek, tıpkı askerlikteki gibi. Askerlikte muharebeyi kazanan kim? Baş mı ayak mı?'' Bu son sözleri söyleyen Sakarya ekibinin şefiydi. Cevap muhtardan değil, sarı çavuştan geldi. ''Muharebeyi kazanan ne baş ne ayaktır. Nizamdır efendi, nizam. Muharebede nizam bozuldu mu ne baş kalır ne ayak. Biz Balkan Harbi'nde Arnavutluk'tayken Sarı Çavuş'un askerlik damarları gene depreşmişti. Gene hikayelere başladı. Son cümlesi kesindi. Nizam demek herkesin kendi yerini, kendi vazifesini bilmesi demektir. Böyle olunca kumanda söker ve milletle yürür. Ben araya karışıp işi yumuşatmasaydım tartışma uzayabilirdi. Fakat asıl sorun öğrenci sorunuydu. Bu iş daha ilk baştan sarpa sardı. Biz sıraları askerlik öncesi yaşındaki gençlerden gelen olursa diye hazırlamıştık. Bu sıralar daha ilk dakikalarda istilaya uğradı. Kimse yaş, grup filan dinlemek istemiyordu. Mektepte okuyan küçüklerin dışında kalan büyük çocuklar şimdi okumak istiyorlardı. Gençler de okumak davasındaydılar. Sıralar tutulmuştu. Kimse yerinden oynamak istemiyordu. Herkes sırasına yapışmıştı sanki. Bizim iki kişilik sıralarda bazen dört çocuk kucak kucağa sıkışmışlardı. Oysa asıl gürültücüler henüz ayaktaydılar. Muhtarın tarafı kahkahalardan kırılıyordu. Muhtarın öksesine fena tutulmuştum. Nasıl hoca, kışkırtır mısın milleti? Hadi şimdi kurtar paçanı görelim. Yahu ben bu dama 150 davar sokardım. Sen buncacık bebeği sıkıştıramadın. Nasıl aldın mı başına şimdi Allah'ın derdini? Asıl kıyameti koparan bir yaşlı kadındı. Güçlü bir yapısı halinde eski bir aşiret anası otoritesi vardı. Bir sıranın kenarına yapışmıştı. 13 yaşlarında cin gözlü bir oğlan çocuğunun başına dikilmişti. Ellerini sıradan atmasınlar diye torununun omuzlarına bastırmış, çığırışıp duruyordu. Aman hoca gözünü seveyim, ko bebeme okusun. Zeyrek bebedir, yeni şalvar giydirdik. Yeni babuç aldık Bolatlı pazarından. Etme çoluğunun çocuğunun başı için, koma bebeni öksüzü. Ben bozkırın bağrında bu sözleri duymak için bütün öğretmenlik hayatım boyunca yanmıştım. Nihayet şu ölmüş Keltepe köyünde işte bu Türkmen hatununun ağzından bir rüya artık gerçek oluyordu. Demek ki bebesi mektep sırasında oturmazsa öksüz kalacakmış. Bu kadarına dayanamazdım. Bağırışlar, çağrışlar, itişmeler, kakışmalar arasında ve bütün cemaatin önünde birden boşanmak üzereydim. Bu ne tatlı, ne mutlu bir gözyaşı bayramı olacaktı. Fakat bir mucize oldu. Mektebin dershanesi birden bir tapınak sessizliğine gömüldü. Ne olduğunu anlayamadım. Bütün gözler dershanenin kapısına dikilmişti. Köyün yatalak imamı iki köylünün kolları arasında heybetli bir heykel gibi kapıda dineliyordu. Yüzü güleçti, gözleri koruyucu bir şefkatle parlıyordu. Bir eli bastonundaydı, bir elini kalbine bastırıyordu. Ben imamı ayakta pek görmemiştim. İri yapılı uzun boylu bir insanmış. Entarisi, cübbesi, cübbesinin üstüne attığı kürkü ve başına sardığı şal dolamasıyla olduğundan da daha azametli görünüyordu. İlk şaşkınlıktan sonra cemaat kaynaştı. Herkes altındaki hasıra kilime yapıştı. Hocaya yer hazırlamak istiyordu. Fakat ilk davrananlar gene haritacılar oldular. Sarı Çavuş birkaç minderi yastığı yetiştirdi. İhtiyarlar da ayağa kalktılar. İmamı yavaş yavaş köşesine oturttular. Toplandı, cübbesine, kürküne sarındı. İşte ondan sonra gözlerini herkesin üzerinde gezdirerek bana çevirdi. Selamlaştık. Allah rast getirsin, hayırlı olsun hoca. İşte o zaman muhtar yavaşça omuzumdan kulağıma eğildi, mırıldandı. İşte şimdi hapı yuttuk efendi, seni bu köyde bundan sonra top bile sökemez. Sarı Çavuş fıkır fıkır kaynıyordu, sanki muhtara nasıl domuz, anasıl, anladın mı der gibi bir şeyler söylüyordu. Biz Sakarya çocukları. Karışıklığı güçlükle ama tatlılıkla önledik. Türkmen ağası görünüşlü kadının bebesini gündüz sınıfına alacaktık. Ben yetiştireceğime söz verdim, iki yaş grubunu da ayırdık. Ortada kalanlar için önümüzdeki yıl bir şeyler yapacaktık. Asıl askerlik öncesi çağında olanları toptan kabul ediyorduk. Kısa zamanda iş nizama girdi. Masanın başına geçtim, kurs başlıyordu. Önce gündüz öğrencilerini çağırdım. Babalarının, ebelerinin dizleri dibinden keklik gibi sıçradılar, koşuştular. Sınıfın önünde masamın karşısına iki sıra dizilip işaret beklediler. Sonra cemaate döndüm. Önce Sakarya Marşı okunacak dedim. İşaretimi verdim. Birden şakıdılar. Keltepe köyündeki eski ağıl binasında sert, canlı, mutlu bir rüzgar esti. Bu rüzgarın uğultusu arasında Semra'nın billur sesi bütün seslere hakimdi. Biz Sakarya çocukları, babalarımız bu toprağı kanlarıyla sulamış. Biz alın terimizle sulayacağız. Yarın biz Sakarya çocukları. Şarkı bitip de çocuklar sel gibi yerlerine akarken ilk gözüme takılan köyün yaşlı imamı oldu. Başı göğsüne düşmüştü, avuçlarıyla yüzünü kapamıştı. Bir eliyle şal dolamasının uçlarına sere serpe çağıldayan gözyaşlarını silerken, başı hafif hıçkırıklarla mutlu bir kendinden geçiş içinde sağa sola sallanıyordu. İmam alçak sesle bir şeyler söylüyordu, bunları duyamadım. Belki şükran, belki yakarış sözleriydi. Ama onun gözyaşları cemaati sardı. Ben de kendime hakim olamadım. Hele muhtar bir taraftan o gece için nasılsa giydiği bayramlık ceketinin kollarıyla gözlerini kurularken bir taraftan da herkesin duyacağı gibi söyleniyordu. Bizi kötü ettin efendi. Hey Allah'ım, bu bebeler bizim ha. İlk ders iyi geçti. Bir açış söylevi vermedim. Hiçbir nasihatta bulunmadım. Tahtaya ilk önce gündüz öğrencilerinden birini çağırdım. Ufak tefek fakat bakışları derin, anlamlı, istidatlı bir çocuktu. İsmail Alanlı'nın torunuymuş. Ben onu seçip kaldırınca Alanlı ailesi tarafı birden karıştı. Utanmayla övünme arasında bir yadırgama anı geçirdiler. Herkes onlara baktı. Küçük Recep Alanlı hiç yadırgamadan serbest adımlarla tahtanın başına geçti. ''Yaz bana adını soyadını, sonra dedenin, ebenin adını.'' Yazdı. Bu sefer ağlaşmak sırası Alanlılara düştü. Sonra Semra'yı çağırdım. Ankara'daki babasına bir satırlık bir mektup yazdı. Altına da imzasını koydu. ''Benim babam, eben bana kalem aldı. Celile.'' Daha sonra ben tahtanın başına geçtim. Hecelerin aralarını ayırarak bir kelime yazdım. ''Sağ, kar, ya.'' O geceki dersimiz buydu. Sesleri, harfleri, işaretleri anlattım. Harfler yan yana gelince heceler oldular. Heceler birleşince söz, kelime meydana çıktı. Anladılar. Keltepe köyünde askerlik öncesi yaşında olan gençler için gece kursu işte böyle başladı. Ama dersler Sagarya kelimesini veya başka kelimeleri çıkarmakla kalmadı. Bu mektep çatısının altında onlar kendilerinden öncekilerin dinlemedikleri sözleri dinlediler. Bilmedikleri şeyleri öğrendiler. Sıtma Bükü'nde işler oldukça uzun sürdü ama bir gün geldi bitti. Arada haritacılardan Ankara'ya gidip gelenler oldu. Ankara'dan da bazıları Keltepe'ye gelip işi yerinde gördüler. İşlerin sona yaklaştığı günlerde ara sıra ben de onlara katılıyordum. Bu çocukların Sıtma Bükü'nün fethi davasına camdan bağlandıkları belliydi. Bana ikide bir, ''Hocam bu iş çetin, sana tahsisat yok.'' derler, ''Hele gelecek seneye kalsın.'' derler. Ama şimdi işler bir acayip. Eğer kulpunu bulursan, bütçesiz, tahsisatsız da bakıyorsun, nice işler ele alınıyor. Senin nasıl edeceğini bilmeyiz. Fakat eğer işi yürütürsek, burada ekmek var hoca, çok ekmek var. Bu bataklık fos. İnsan burasını sanki jiletle kendi yüzünü tıraş edermiş gibi kısa zamanda parlatır. Toprak bir defa meydana çıkınca da Sıtma Bükü'nün yerinde eski keklik pınarını yarattın demektir. Ondan sonra buranın getirdiği altını kürekle karıştırmak lazım. Evet, benim de hem kaygım hem düşün bu değil miydi? Bir defa işin kulpu bulunsa. Ama bizim köyde aksi gibi ne ocak ne de bucak vardı. O taraftan umutlanamazdık. Bakalım gün doğmadan neler doğardı. Bir defa Keltepe cemaatinin pulluklarla, sabanlarla Sıtma Bükü toprağına saldırdığı günleri görebilsek. Ben böyle hallerde bunları düşünürken bir taraftan da boyuna bir şeyler mırıldandım. Çocuklar için yazdığım mektep şarkısına fena dadanmıştım. Biz Sakarya çocukları, babalarımız bu toprağı kanlarıyla sulamış. Biz alın terimizle sulayacağız. Yarın... Bir gün haritacılar ekibini Ankara'ya yolcu ettik. Köyce onlarla kaynaşmıştık. Bu toprağın çocuklarıydılar. Onları bataklığın yarısına kadar kafile halinde uğurladık. Mektep çocukları onlara ayrılırken onlara sıcak köy bazlamaları pideler sundular. Ankara'ya götürsünler diye. Birkaç gün sonra da köye gelen ilçe doktoru bana kaymakamdan bir haber getirdi. Kaymakam beni istiyormuş. İlk perşembe Polatlı'ya indim. Orada neler yaptığımızı, neler konuştuğumuzu anlatmayacağım. Şu kadarını söyleyeceğim ki, ben meğer ne yaman bir adammışım. Bizim Ankara'daki gizli komitenin, gizli kurmayın bir şubesini de Polatlı'da kurduk. Kaymakam, eğitim memuru, Sakarya projesi mühendisleriyle bizim babacan albay. Kaymakamın evinde gece geç saatlere kadar toplantılar yaptık. Kaymakam bu toplantıların sonunda kıyameti koparıyordu. Hele bizi anlamasınlar, hele buralara el atmasınlar. Alimallah onların başında bombalar patlatırım. Dostlukları ne güne? Kalkınmaysa kalkınma, yapıcılık ise yapıcılık. Babalarımızın, kardeşlerimizin kanıyla sulanmış bu kutsal Sakarya toprakları. Polatlı'dan boş dönmedim. Önce hep dostları gördüm. Tüccar Süleyman hesapsız bu sefer hesabını büsbütün şaşırdı. Eğitim memuruyla beni gece evine yemeğe çağırdı. Biz albayı da birlikte sürükledik. Gece evin önünden geçenler, içeriden gelen kahkahaları, gürültüleri duyunca bu evde düğün var sanmışlardır. Köye iki gün sonra döndüm. Köyde gündüz mektep, gece kurs devam ediyordu. Hafız gittikçe yaman bir öğretmen oluyordu. Benim şimdi bir de hafıza vakit ayırmam, onunla çalışmam gerekiyordu. Bunu isteyen oydu. Beni biraz boş görünce yakama yapışıyordu. Hoca bu cehaletle beni evlensem karı kabul etmez. Artık beni başının belası say. Ne sayarsan say. Ama biraz çek çevir, adama benzet. Biz de adam mıyız sanki? Boyumdan, bosumdan utanıyorum. Oysa hafız aslında iyi bir insandı, hem de hızlı bir gelişme içindeydi. Getirdiğim coğrafya tarihi kitaplarını ezberlemiş gibiydi. Haritada dünya önüne açılmıştı. Kooperatifçilik kitabı ise onun nazarında sanki bir hazineydi. Bu kitapta çok iş var hocam, bunu sökmek lazım. Ben bir defa Eskişehir taraflarında dolaştım. Bir köyde tanıdığım vardı, kooperatifin katibi köyde muhtardan üstündü. Artık iş bunlarda. Müezzinlikte Sittin Sene cami altında çürümek fenama gidiyor hocam. Bilmezsin, çok fenama gidiyor. Ama iş kooperatifçilik kitabına gelince orada benim de iflahım kesiliyordu. Defter numunelerine, hesap cetvellerine, bilanço tablolarına bakıyor. Sonra da hafızla birlikte ikimiz de şaşırıp kalıyorduk. Evet, bu hiyerogliflerin elbette bir dili vardı ama anlayana. Bir taraftan hafızla uğraşırken bir taraftan da muhtarla çatışıyordum. Köyün gençleri isyan hazırlığındaydı. Muhtar dertliydi. Gençler ayrı bir köy odası istiyorlardı. Nihayet bir gün muhtar bana yapıştı. Efendi, bu köyün nizamını zaten bozdum bozacağın kadar. Gel şimdi çık işin içinden bakalım. Ne olacak bu haytaların hali? Çocuklar babalarının dizinin dibinden ayrılır mıymış? Onu anlatmaya çalıştım. Bir filozof var muhtar, yani senin anlayacağın derin bir adam. Demiş ki, biz bir yayız, çocuklarımız da bizim attığımız oklar. Bu oklar daha biz onları atınca bizden uzaklaşırlar, bizden ileriye giderler. Onlar ille bize bağlı kalsın dersek olmaz. Muhtarın cevabı şu oldu: tövbe estağfurullah. Ama muhtar, insanlar binlerce yıldan beri dağları, ormanları, yeni toprakları hep bu okları kendilerinden ilerilere atarak fethetmişler. Ermiş'in Türkistan'dan kopup Keklik Pınarı'na gelişi gibi. Bırak şimdi bu çocukları, odalarını kurup kendi dillerini konuşsunlar. Yarın onlar sizin yerinize geçtikleri zaman dünyanın yüzü avuç içi kadar daralmış olacak. Onların yolu açık muhtar, yolları açık. Muhtar boynunu büktü. Ne diyeyim hoca, ne diyeyim? Hokkabaz adamsın vesselam. O haftanın sonunda Keltepe'de gençlerin ayrı odası açıldı. Biz bu açılışa cümbür cemaat gittik. Onların odası büyüklerinkinden daha tertipliydi. Bizleri buyur ettiler. Beni baş köşeye oturttular. Hal hatır sorduktan sonra bize şerbetler ikram ettiler. Edepli, terbiyeli, ellerini göğüslerine bağlayıp karşımızda divan durdular. Ben oturun demeye cesaret edemedim. Muhtar da bu eski Türkmen köyündeki patriyarkal otoritesinin tadını çıkarmak istiyordu. Odadan çabuk ayrıldık. Biz çıkarken gençler odanın önünde sıraya dizildiler. Herkesin elini ayrı ayrı öptüler. Ben önde gidiyordum. Fakat sırayı görünce hemen yana çekildim. Muhtarı öne sürdüm. Sonra İspendiyar'ı, Patel Hüseyin'i, İsmail Alanlı'yı, Ali Geyikli'yi, Sığırtmaç Musa'yı, Sarı Çavuş'u ve diğerlerini yürüttüm. En son bana sıra gelince herkesin ayrı ayrı omuzlarını, yanaklarını okşadım. Herkesin işitebileceği gibi, ''Ben sizin odanızda kayıtlıyım çocuklar, sakın unutmayın, sizinleyim.'' diye takıldım, gülüştük, yürüdük. Mektep'le cami, sayfa 134. Gece kursuna çok önem veriyordum. Yaşlı olanlar için öğretim bazı özellikler taşır. Onları çocuklar gibi Ali topa vurdu, baba atı aldı gibi sözlerle oyalayamazsınız. Bunlar onların günlük hayatlarının altında kalır. Sonra da Keltepe ile Polatlı pazarı arasından başka dünyaları olmayan bu genç adamlara yarın karşılaşacakları ufukların sırlarını açmak, yarın açacakları kapıların anahtarlarını vermek lazımdır. Yarın yollar alacaklardır, şehirler göreceklerdir. Belki de denizlerde, havalarda gezecekler.